Ayrım 7.
Ailede dengesizlik, geçimsizlik, kargaşa ve baskı arttıkça gençlerin arkadaş kümesi yerine çete oluşturma olasılığı artar. Özellikle ABD'de büyük kentlerin yoksul semtlerinde çeteler, gangs, böyle evlerden gelen gençlerden oluşur. Birlikte çalar, birlikte vurur, kırar, yasaları çiğnerler. Gençleri bu kümelerde bir araya getiren ortak güdü ailelerine ve topluma karşı besledikleri düşmanlık duygusudur. En gözü kara genç bu kümede en saygın üye durumuna geçer, kahraman olur. Genç için toplumun ne düşündüğü değil, arkadaş kümesinin ona verdiği değer önemlidir. Bu bakımdan toplumun dışında yaşayan ve topluma meydan okuyan gençler olumsuz ya da negatif kimlik geliştirirler. Sürekli çalan ve suçları örtbas edilen bir genç sonunda tutuklanıp gözaltına alınmıştı. Yargılanması tutuksuz olarak sürerken bana getirilmişti. Gence tutuklanışının onu nasıl etkilediğini sorduğumda yüzü aydınlanmış, arkadaşlarının onu hapishanede topluca görmeye geliştiğini büyük bir zevkle anlatmıştı. Hapishaneye düşmek bu genç için utanılacak bir durum değil, onu arkadaşları gözünde yükselten bir deneyim olmuştu. Gerçekten hapishaneye düşen pek çok genç kinleri daha da bilenmiş, olumsuz kimliği benimsemiş olarak topluma döner. Toplu suçlara yönelen böyle kümelerin dayanışması daha sıkı, üyeler üstünde kümenin egemenliği daha belirgindir. Orada kimse kimseyi ele vermez. Gene kendini yakmak pahasına suçu üstlenebilir, böylece kümenin desteğini kazanır, arkadaşları gözünde büyür. Oysa davranış bozukluğu göstermeyen arkadaş kümeleri, gencin bağımsızlığını kazanmasına yarayan bir toplumsallaşma ortamıdır. Genç orada kimliğini yitirmez, tersine kimliğini pekiştirir. Ergenlikte kümenin etkisine kendini kaptıran bir genç, zamanla kümeyi etkileyecek duruma geçebilir. Küme üyelerini uyarabilir, yanlış davranışlardan caydırabilir. Hatta kümeden ayrılarak daha uygun bulduğu yeni bir kümeye katılabilir veya kendisi bir arkadaş kümesi kurabilir. Gençler oluşturdukları kümelerden birlikte eğlenmek, gezmek, spor yapmak dışında bir davranış sapması göstermeseler bile erişkinlerin tepkisini çekerler. Gürültülü müzikleri, umursamaz tutumları, aykırı kılıkları ve değişik saç biçimleriyle tüm erişkinlerce yadırganır ve küçümsenirler. Gerçekten bugün bir gençlik alt kültürü oluşmuştur. Gençler eski kuşaktan değişik görüşleri, yeni yaşam biçimleri ve bağlandıkları değerlerle erişkinlerden ayrı bir dünya yaşar gibidirler. Değiştiremedikleri topluma baş kaldırmasalar da topluma bir süre için dudak bükmekte, umursamaz davranmaktadırlar. Uzayan gençlik çağı gençleri ya sabırsızlığa ya da umutsuzluğa götürüyor, apayrı bir dünya görüşü benimsiyorlar. Aslında ilk bakışta çok çekici, çok çarpıcı olan bir dünya görüşüdür bu. Savaşmayın, sevişin. Ancak genç ana babasının sırtından geçinerek bu yaşam biçimini sürdürdüğünü, asalak yaşadığını görmek istemez. Bu anlayışta bir genç aktif bir barışçı değil, edilgin bir asalak olmaktan öteye gidemez. Kendini uyuşturucularla avutur. Böyle bir gence uyuşturucular sağlığı bozar denince vereceği yanıt şu olur: sağlığım için kaygılanırken başıma bir atom bombası düşmeyeceğini biliyor muyum? Bırakın herkes kendi hayatını yaşasın. Kendini kanıtlama yollarının kapandığını gören ve toplumda kendisine bir yer edinme umudunu yitiren gençler yeni bir yaşam felsefesi, yeni bir dünya görüşü geliştiriyorlar. Uzayan gençlik çağı gençleri erkenden sigaraya, içkiye, uyuşturuculara, sorumsuz cinsel ilişkilere yöneltiyor. Ya da amaçsızlıktan, yabancılaşmadan kurtulmak için yasa dışı siyasal akımlara katılıyorlar. Gençleri arkadaş kümelerinden ayırmak yerine kümeleşmeyi desteklemek, örgütlemek gerekir. En olumsuz kümeler sokaklarda oluşan okumayan gençlerin kümeleridir. Gençleri takım sporlarına, gençlik merkezlerinde çeşitli uğraşlara yönelterek olumlu sonuçlar alınabilir. Bir mahalleye dikilecek iki basket potası o çevrenin gençlerini aylaklıktan, haylazlıktan kurtarabilir. Gençlik merkezlerinde gençler toplu çalışmalara seve seve katılırlar. İyi tasarlanmış toplum kalkınması etkinliklerinde gönüllü olarak görev alabilirler. Aslında gençler erişkinlerden daha büyük bir coşkuyla benimserler bu tür çalışmaları. Örneğin İngiltere'de yapılan bir araştırma gençlerin %80'inin toplumsal kalkınma işlerinde görev almaya gönüllü olduklarını göstermiştir. Ülkemiz gençlerinin daha az coşkulu ve daha az istekli olduğunu kimse ileri süremez. Gençlik yılında gençler kahvelerden toplanıp evlerine gönderildi birçok kentimizde. Bu da gençliği koruma amacıyla yapıldı. Kimse bu gençlerin spor yapacak, toplanacak, eğlenecek başka bir yerleri olup olmadığını sormadı. Eviyle okul arasında gidip gelen, dersten başka bir şeyle ilgilenmeyen efendi, uysal bir gençlik görmek isteyenler ne yazık ki çoktur. Böyle bir yaklaşım ancak uyuşuk, pısırık ve adam sendeci yurttaşlar yetişmesini isteyenlerin yaklaşımı olabilir. 2. Gençlikte kişilik yapısı ve ruh sağlığı. 1. Kişilik yapısı. Kişilik kavramı bir insanı başkalarından ayıran özelliklerin tümünü, çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği davranış biçimini belirtir. Her insan belli durumlarda önceden kestirilebilen belli tutumlar takınır, olaylar karşısında belli duygusal tepkiler gösterir ve kendine özgü davranış sergiler. Örneğin cimri diye tanınan bir kişi her durumda eli sıkı davranır. Kuşkucu diye bilinen bir birey de her yeni duruma kuşkuyla yaklaşır. Başka bir deyişle kişilik, insanın duygu, tutum ve davranışlarının örgütlenmiş, kalıplaşmış, alışkanlık haline gelmiş bütünüdür. Kişiliğin çekirdekleri yaşamın ilk yıllarında atılır. 6. yaşta ana çizgileri belirir ancak son biçimini alması gençlik çağının sonuna doğru olur. Kişilik çizgileri uzun sürede biçimlendiği için kolay değişmez. Huy canın altındadır sözü bu gerçeği vurgular. Kişilik bireyin çevresiyle sürekli etkileşimi ve uyum çabası sonucu oluşur. Çocuk denediği ve yararını gördüğü davranışları yineleyerek uyumunu sürdürür. Kendisine ödül getiren davranışı benimser, acı veren ya da zor duruma düşüren davranıştan da kaçınmayı öğrenir. Böylece alışkanlık durumuna gelen özellikler ekonomik bir işlev görürler. Örneğin atak ve saldırgan davranışı sürekli ceza ile karşılanan bir çocuk edilgin, çekingen ve ürkek davranmayı öğrenir. Böylece ana babasıyla çatışmaya düşmez, belki de korunup kollanarak ödüllendirilir. Kendi çıkarı ile çevrenin beklentilerini uzlaştırır, dengeler. Dürtülerini dizginleyerek, isteklerini erteleyerek gerçeklere uygun davranmaya başlar. Sonuçta dürtüler, benlik ve dış çevre arasında dinamik bir denge kurulur. Ruhsal çözümleme, psikanaliz, kuramına göre kişilik ya da ruhsal yapı 3 bölümden oluşur. Alt benlik, id, benlik, ego ve üst benlik, süperego. Ruhsal yapının bölümleri beynin belli anatomik bölgelerini simgelemez. Bunlar ruhsal işlevlerin örgütlenişini ve birbiriyle ilişkisini açıklayabilmek için geliştirilmiş kavramlardır. Alt benlik, id, doğuştan gelen ve bedende var olan ilkel ruhsal yapıdır. Organizmadaki temel gereksinimlerin, dürtülerin kaynaklandığı bölümdür. Açlık, susuzluk, cinsel güdü ve saldırganlık güdülerinin güç deposudur. Başka bir anlatımla kişilik yapısının dürtüleyici sistemidir. Alt benlik haz ilkesine, pleasure principle göre çalışır. Alt benlikten gelen dürtü ve uyaranlar benliği zorlayarak doyum ararlar. Zaman, yer ve kural tanımaksızın doyuma ulaşmak isterler. Alt benlikten gelen dürtüler tümden bilinç dışıdır. Benlik çocukta doğumdan önce eğitim yoluyla gelişen kişilik bölümüdür. Alt benlik ile dış dünya arasında düzenleyici rol oynar. Alt benlikten gelen uyaranlar ile çevre koşulları arasında arabuluculuk yapar. Alt benlikten gelen dürtüleri algılar, bunların doyurulmasına çalışır. Bunu yaparken dış gerçekleri hesaba katar, içten gelen gereksinimlerle dış koşulları dengelemeye uğraşır. Böylece benlik ruhsal örgütlenmede düzenleyici, uzlaştırıcı bir işlev görür. Sonunda kimi dürtüleri bastırarak veya erteleyerek, kimi dürtülere de yol vererek doyuma ulaştırır. Benlik bu nedenle gerçeklik ilkesine, reality principle göre işleyen bölümdür. Alt benlikten gelen dürtülerin doyumunu sağlarken dış gerçekleri ve üst benlikten gelen buyrukları bağdaştırarak kişinin uyumunu sürdürür. Kişi ve çevresi için en uygun davranışı seçerek uygulamaya koyar. Başka bir deyişle benlik ruhsal aygıtın yürütme organıdır. Benliğin buyruğunda 5 duyu organı, Zeka, bellek gibi zihinsel yetiler ve kas sistemi, aynı zamanda bir bilinçli bir de bilinç dışı parçası vardır. Benlik içten gelen dürtüleri dizginleyemezse, kişinin çevreyle uyumu bozulur. Çocuklukta benlik yeterli gelişmediği için alt benlik davranışa egemen olur. Ortaya beklemesini bilmeyen, isterim isterim diye tutturan, yer zaman tanımayan çocuk davranışı çıkar. Çocuk büyüdükçe egosu da güçlenir, beklemeyi öğrenir, isteklerini erteleyebilir. Böylece engellemeye dayanma gücü, frustration tolerance geliştirir. Çocuk geliştikçe iç dünyası ile dış dünyada olup bitenleri ayırt etmeye başlar, yani gerçeği değerlendirme yetisi, reality testing kazanır. Benliğin bir başka önemli görevi çatışmalara karşı savunma mekanizmaları geliştirmektir. Ruhsal aygıt geliştikçe alt benliğin üstünde bir benlik, bunun bir parçasının ayrışmasıyla da üst benlik oluşur. Çocuk ana ve babasıyla özdeşim yaptıkça doğru yanlış, iyi kötü kavramlarını edinmeye, yasakları öğrenmeye başlar. Başlangıçta ona acı ve sıkıntı veren her şey kötü, tat veren, hoşnut eden her şey iyidir. Zamanla her haz ve doyumun iyi olmadığını, ana ve babasınca hoş karşılanmadığını görür. Onların onaylamadığı davranışlardan onlar varken kaçınır, onlar görmeden yapar çünkü kendi kendini denetleme mekanizması daha gelişmemiştir. Zamanla çocuk ana babasının sevgisini yitirmemek için yasaklarını da benimsemeye başlar. Kimi dürtü ve isteklerini ertelemesinin uzun sürede kendi yararına olduğunu anlar. Başlangıçta ceza korkusuyla yapmaktan çekindiğini sonradan kendi isteğiyle yapmaz olur. Giderek ana babasının değer yargılarını özümser, yani kendi iç denetim mekanizmasını, üst benliğini oluşturur. Üst benlik uyulması gereken yasakları, toplumsal kuralları ve diğer yargılarını simgeler. Bunlara uymamak kişide korku, kaygı, bunaltı, utanç, pişmanlık, değersizlik ve suçluluk duyguları yaratır. Kötü bir davranış yapan kişi kendi üst benliğince ayıplanır, vicdanı sızlar, üst benlik etkisini benlik üstünde belli eder. Günlük dilde utanç, vicdan dediğimiz kavram üst benliğin bilinçli olan bölümüdür. Üst benliğin kişiyi uyaran, dizginleyen, yargılayan ve cezalandıran bir görevi vardır. Kişinin üst benliği kimi zaman çok katı olur, en küçük yanlışı bağışlamaz. Bu durumda kişi davranış esnekliği gösteremez, dar kalıplar içine sıkıştığını duyar, sürekli yanlış yapma korkusu içinde bulanır, kendi kendini sürekli denetler ve eleştirir. Baskıcı ve suçlayıcı üst benlik birçok ruhsal bunalıma yatkınlık yaratır. Üst benliği yeterince gelişmemiş kişilerse kurallara ve yasaklara aldırmadıkları için toplumla çatışmaya düşebilirler. Freud'un deyimiyle dengeli bir ruhsal yapıda benlik ve üst benlik atla binicisi gibi uyumludurlar. Usta bir binici atını kendi ağırlığını duyurmadan yönlendirir. İyi bir üst benlik de varlığını sürekli duyurmadan benliği uyarır ve denetler. Benlik ile üst benlik arasındaki çatışma iç dengeyi bozar. Örneğin baskıcı bir üst benliğin en iyi göstergesi kişinin çektiği değersizlik ve suçluluk duygusudur. Üst benlik ne denli baskıcı ise suçluluk duygusu o denli yoğun olur. Kişilik bozukluklarında benlik ve dış çevre arasında uyumsuzluk söz konusudur. Kişinin benliği alt benlikten gelen dürtüleri dizginleyemez. Kendini çevreye uydurarak değil, çevreyi kendine uydurarak doyum sağlamaya çalışır. Örneğin çalan bir insan çalmayı iyi bir şey olduğu için değil, kendine heyecan ve haz verdiği için yapar. Çevreyle çatışmaya girmek pahasına dürtülerini doyurmaya uğraşır. Antisosyal ya da psikopat kişilik yapısı gösteren kimseler, isteklerini en kestirme yoldan elde etmeye çalışan, dürtülerine engel olamayan, sürekli yalan söyleyen, aldatan, dolandıran, çalan, dürtülerinin boyunduruğuna girmiş üst benlik değerleri zayıf olan insanlardır. Davranışları haz ilkesine göre belirlenmiştir. Yaptıklarından pişmanlık duymaz, suçluluk duygusu çekmezler. Yaptıklarının kötü olduğunu bilseler de elde edecekleri doyuma karşı koyamazlar. Bu nedenle kurallara ve yasaklara aldırmaz, gördükleri cezadan ders almazlar. Suçlarını önemsiz göstermeye, eylemlerini mantığa bürüyerek savunmaya çalışırlar. Kendi içlerinde ruhsal yapıları dengelidir, ancak bu çarpıtılmış bir dengedir. Davranışlarına benlik değil, alt benlik egemendir. Dengesizlik benlikle çevre arasındadır. Oysa ileride görüleceği gibi nevrotik bozukluklarda kişinin çevresiyle bu denli uyumsuzluğu yoktur ama kendi iç dengesi bozulmuştur. Nevrotik kişi kendini çevreye uydurmak için aşırı çaba harcayan ve bunaltı çeken kişidir. Buna karşılık kişilik bozukluklarında bunaltı görülmez. Nevrotik kişi kurallara bağlı, yasalara saygılıdır. Onun çatışması kendi içindedir, kendi kendisiyledir. Bilinç ve bilinç dışı. Bilinç, conscious, çevrede olup biteni algılama, ayırt etme ve anlamlandırma durumudur. Zihin bu yeteneği dıştan gelen uyaran akımını düzenleyerek, süzgeçten geçirerek değerlendirir. Bilinç yöneldiği yeri aydınlatan güçlü bir ışıldağa, projektöre benzetilebilir. Işığın düştüğü aydınlık alan bilinç alanıdır. Işığın düşmediği ama çevredeki seçilen alan ise bilinç öncesidir. Birden anımsayamadığımız ama biraz çaba ile belleğimize gelen pek çok anı, yaşantı ve düşünce vardır ki bunların hepsi bilinç öncesinde saklıdır. Bir de bilinç ışıldağımızla aydınlatamadığımız karanlık bölge vardır ki buna bilinç dışı, unconscious diyoruz. Başka bir benzetme yaparsak, bilinç buzdağının görünen parçası, bilinç öncesi buzdağının suya girip çıkan parçası, bilinç dışı da suda gömülü kalan büyük gövdedir. Bilinçte düşünceler, duygular, eğilimler ve yaşantılar tutarlı bir biçimde yer alırlar. Burada her şey neden-sonuç bağlantısı içinde mantıksal ve gerçeğe uygundurlar. Zihin gelişmesi sonucu eğitim ve deneyler yoluyla gelişen düşünce biçimine ikincil süreç, secondary process adı verilir. Gerçeklik ilkesine uygun olan ve benliğin çevreye uyumunu sağlayan düşünce biçimidir. Bilinç dışı, özel yöntemler kullanmaksızın bilince çıkarılamayan yaşantıların, dürtülerin, çatışmaların bulunduğu bölümdür. Bilinç dışında kural değil, kuralsızlık egemendir. Orada birbirine karşıt eğilim ve istekler yan yana bulunabilir. Zaman, yer, neden, sonuç bağlarıyla bağlanmamışlardır. Bilinç dışından kaynaklanan dürtüler, istekler haz ilkesine göre doyum ararlar. Bilinç dışında egemen olan mantık dışı düşünce sürecine birincil süreç, primary process adı verilir. Düşlerin oluşunu sağlayan bir süreçtir. Düşler tüm saçmalıkları, tutarsızlıklarıyla bilinç dışını yansıtırlar. Düşlerimiz gibi mantıksal olarak açıklanamayan anormal davranışlar ve dil sürçmeleri de bilinç dışının ürünüdürler. Ancak düşlerin olduğu gibi anormal ruhsal tepkilerin de anlamları vardır. Görünüşte anlamsızdır ancak özel yöntemlerle anlam kazanabilirler. Bilinç dışının varlığı Freud'dan önce de biliniyordu ancak bilinç dışını gerçek anlamıyla tanımlayıp kanıtlamak Freud'un başarısıdır. Geliştirdiği serbest çağrışım yöntemi ve düş yorumlama tekniğiyle bilinç dışının işleyişini açıklığa kavuşturmuştur. Bilinç ile bilinç dışı arasında sürekli bir alışveriş ve etkileşim vardır. Başka bir deyişle bilinç dışı dürtüler bilince vurmasalar da davranışları etkileyip yönlendirebilirler. Bilinç dışında olup bitenleri ayırt etmemize engel olan bir duvar ya da az geçirgen bir süzgecin varlığı düşünülebilir. Serbest çağrışım yöntemi yani kişiye kendini sıkmadan aklına gelen her şeyi söyletme yoluyla bu duvar aşılabilir. Bu süzgeç daha geçirgen duruma getirilebilir. Uyuşturum, narkoz altında bu süzgeç açılır, kişi bilinç dışında saklı kalmış pek çok anı ve yaşantısını ortaya dökebilir. Tıpkı uykunun verdiği gevşeme ile bilinç dışı dürtülerin süzgeci aşıp zihin ekranında düş olarak belirmesi gibi. Gene Freud, düşlerde bilinç dışı ürünlerin simgesel, semboller ardına saklanıp dolaylı olarak anlatıma kavuştuğunu göstermiştir. Düşlerin bu özel dili ya da ABC'si öğrenilerek anlamları açıklanabilir. Uyutum, hipnoz altındaki bir kişiye çeşitli telkinler yapılarak uyandıktan sonra belli davranışlarda bulunması sağlanabilir. Örneğin bir kış günü kişiye uyandıktan sonra canının karpuz çekeceği aşılanır. Kişi uyandıktan sonra saçma ama canım birden karpuz istedi der ve bu isteğin nereden geldiğini açıklayamaz. Bilinç dışı zihinsel etkinliğin varlığını en belirgin olarak gösteren bir durumdur bu. Ruh hastalarının kimi davranışları yukarıdaki örnekte olduğu gibi çevresine de kendisine de yabancı gelir ancak kişi bunları önleyemez. Örneğin ellerinin kirli olduğunu sanan ve yüzlerce kez yıkayan bir hasta saçmalığını bile bile bu davranışına engel olamaz. Çünkü bilinç dışı etkiler altındadır. Bu davranışı bilinç dışı bir suçluluk ve kirlilik duygusuna karşı geliştirdiği bir savunma yöntemidir. Benliğin savunma düzenekleri. Benlik, ego, iç çatışmalara, bunlardan kaynaklanan bunaltılara, yasak dürtülere ve dıştan gelen baskılara karşı kendini bir takım yöntemlerle savunur ki bunlara benliğin savunma düzenekleri, mekanizmaları adı verilir. Zor durumda kalan insan yalana başvurabilir ancak bu bilinçli bir savunma yoludur. Burada sözü edilen savunmalar bilinç dışında oluşan ve benliğin düzenleyici işlevini sürdürmeye yarayan yöntemlerdir. Benliğe yansıyan her dürtü, istek veya eğilim doyum olanağı bulamaz. Benlik bunları yumuşatmak, değiştirmek veya tümden ertelemek, kimi zaman da yatsımak zorunda kalır. Bu görev savunma düzenekleri aracılığıyla yapılır. Kullanılan savunmaların türü ve kullanım biçimi benliğin davranış kalıplarını oluşturur ve çevresiyle uyumu gerçekleştirir. Savunma biçimleri kimi zaman yersiz ve aşırı olur ki böyle durumlarda sağlıksız, patolojik nitelik kazanırlar. Belli başlı savunma düzeneklerinden örnekler verelim. Bilinç dışına itilim veya bastırma, repression. Bilince yansıyan yasak dürtüler, tedirgin edici eğilimler, ürküten duygular ve acı veren yaşantılar bu savunma yöntemiyle bilinç dışına itilirler. İçe bastırılan ve kişinin belleğinin erişemediği bu tür dürtü ve duygular çoğunlukla çocukluk çağındaki yaşantılarla ilgilidir. Bir zamanlar bilinçte olan bu duygular ve dürtüler tehlikeli ve yasak olarak algılandıkları için bilinç dışına atılmışlardır. Örneğin annesine karşı cinsel eğilim duymuş olan ve 5 yaşında annesiyle evlenmek isteyen bir erkek çocuk, bu duygularını bilinç dışına gömer, hiç anımsamaz olur. Geçmişte acı vermiş, bunaltı yaratmış olayların bellekte capcanlı tutulması, benlik için katlanılmaz bir durum olurdu. Bilinç dışına bastırma yoluyla benlik kendini ve iç dengesini korumuş olur. Yatsıma ya da yok sayım, Daniel. Kişinin gerçeklere gözünü kapayarak, yok sayarak kendini savunma yöntemidir. Birden gelen acı haberler karşısında gerçeği yatsıma herkesin başvurduğu bir yöntemdir. Sevilen bir insanın ölüm haberi gelince olamaz diyerek tepki göstermek bu tür öz savunmanın bir örneğidir. İnsanlar kendilerinin hastalanacağına, yaşlanacağına veya öleceğine de kolay kolay inanmazlar. Kimi insan hastalık belirtilerini önemsemez, hekime gitmeyi reddeder. Kimi insan da tehlikeli durumlarda bana bir şey olmaz tutumuna takınır. Ancak bir gerçeği sürekli görmezden gelmek sağlıklı bir tutum olamaz. Küçük çocuklar korktukları zaman elleriyle gözlerini kaparlar, böylece tehlikeyi yok sayarlar. Bu savunma mekanizması deve kuşu gibi başını kuma gömerek kendini koruma çabasıdır. Bu mekanizmanın uzun süre kullanılması ağır ruhsal bunalım belirtisi sayılır. Psikotik hastalar, deliler gerçekleri ya tümden yok sayarlar ya da gerçeklerin kıyısında yaşarlar. Çocuklukta bu yöntemin kullanılması ise o denli sağlıksız değildir. Örneğin ailede anne baba veya kardeş öldüğünde çocuklar bu acı gerçeği olmamış sayar, ona göre davranırlar. Ölen kişiyi anmayarak, soru sormayarak, ağlamayarak hiçbir şey değişmemiş gibi günlük yaşamlarını sürdürürler. Bu tutum bu acı gerçeğin yavaş yavaş benimsenip kabul edilmesine kadar sürer. Başka bir deyişle çocuk bu yolla zaman kazanmakta, ölüm gerçeğine karşı yatsıma veya yok sayma yoluyla benliğini korumaktadır. Yok sayma savunması kişinin olumsuz özelliklerini görmesini, yaşlandığını algılamasını, ruhsal bunalımlarını kabul etmesini engeller veya geciktirir.